Ayrım 24, sayfa 313. 32. İnandın mı? Evet, evine giderken çökmüştü. Gitmesine izin mi verdin? Merak etme, onu sürekli gözetim altında tutuyoruz. Bir süre sonra geri döner. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İşinden istifa etti. En sevgili öğrencilerini yitirdi. Hiçbir şeyi kalmadı. Günaydın dedi Eliyah neşe içinde. Selam. Winter onun karşısına oturdu. Yaşamları daha ilk hafta rutine dönmüştü. Winter, eblihçe bir sevimlilik bulduğu Eliyah'tan hoşlanıyordu. Ama arkadaşlarını da özlemişti. Ama orada öğrendikleri, Bay Coyle'nin öğrettiklerinden bile kat kat ilginçti. Kız tam servis görevlisine işaret etmek üzereyken Eliyah, ''Ben senin için de ısmarladım.'' dedi. Winter şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. ''Öyle mi?'' Hep aynı şeyi yiyorsun. Ben de seni zahmetten kurtarayım dedim. Teşekkürler, çok naziksin. Omuz silken Eliyah utangaç bakışlarını yere indirdi. Winter ise içinden kendini azarlıyordu. Sözcüklerini daha dikkatli seçmeliydi. Eliyah'ın titrek ve hafif melodik ses tonundan kendisinden hoşlandığını anlamamaya imkan yoktu. Üstelik bu hoşlanma arkadaşlık anlamında değildi. Öteki türlü hoşlanmaktı yani. Onu yüreklendirecek şeyler söylememeliydi. Bu sadece onun çocuksu aşkını güçlendirmeye yarardı. Konuyu değiştirmek için sizinkilerle konuştun mu? Diye sordu. Şaka mı yapıyorsun? Anneme kalsa her yemekten önce ve sonra konuşurduk. Neyse ki babam onu günde bir defayla sınırladı. Biliyorum, benim annem de öyle. Winter duraksadı. Ona şeyden bahsetmedin değil mi? Hani... Deli misin? Burası hoşuma gidiyor. Annem gerçeği öğrenecek olsa babam beni eve götürmek için ilk uçağa atlayıp gelirdi. O sırada servis görevlisi gelip yumurtalarını masaya bıraktı. Winter bir parça kızarmış ekmeği yumurtanın sarısına batırıp ağzına attı. Mükemmel. Evdeyken kahvaltı mısır gevreğinden başka bir şey olmazdı. Oppenheimer'da olmak bir otelde yaşamaktan farksızdı. Portakal suyunu yudumlarken mırıldandı. Jill neden bizimle birlikte yemiyor sence? Bence asıl soru şu. Neden bizimle aynı bölümde kalmıyor? Winter omuz silkti. Demek istediğim diye devam etti Eliyah. Onun öyküsü ne? Bizimle aynı okulda mı değil mi? Bana sorarsan değil. Bence de öyle. Ama neden? Bizden daha büyük olduğu için mi? Hayır dedi Winter bir lokma yumurtayı mideye indirirken. Bence bizden farklı olduğu için. Yani daha mı güçlü demek istiyorsun? Bunu sen de duyuyor musun? Diye sordu Winter. Görüyorum diye düzeltti Eliyah. Eliyah'ın ruh hallerini duymaktan ziyade gördüğünü anımsayan Winter başını salladı. O kadar garipti ki. Birine baktığı zaman gözlerinin önünde renk bulutlarının oluşmasını hayal bile edemiyordu. Duyguları gamlarda bir aşağı bir yukarı gidip gelen insanların kendine özgü tınıdaki şarkılarını duymak çok daha doğaldı. Belki onun için değişik planları vardır dedi Eliyah yüksek sesle düşünür gibi. Winter gözlerini kıstı. Ne demek planlar? Eliyah ona doğru eğilip sesini alçalttı. Biliyorsun işte dolap, strateji, düzen. Akıllarında insanlara yönelik iyi niyetin ötesinde başka bir şeyler olması lazım. Sana da öyle gelmiyor mu? Yoksa bütün bunları neden yapsınlar ki? Bütün nelere diye sordu Winter. Kendini biraz aptal gibi hissetmişti. Eliyah başını belli belirsiz döndürüp etrafını göstererek bunları diye fısıldadı. Bu yemekler, odalarımız, bence biraz fazla bir şeyler istiyorlar bizden. Winter'ın içinde birden o mükemmel kahvaltıyı bitirmek için hiçbir istek kalmadı. Bunu ne kadar zamandır düşünüyorsun diye sordu. O da sesini alçaltmıştı. Birkaç günden beri, yani beni yanlış anlama. Burayı seviyorum ama babam her zaman hayatta hiçbir şeyin bedava olmadığını söyler ve bu da bugüne kadar gördüğüm en iyi hiçbir şey. İşte bu yüzden de içimde Bayan Zinser'ın bize olan biteni eksiksiz anlatmadığına dair bir his var. Örneğin Bay Coyle ile Bayan Washington'ın şu sıralar onlar için ne yaptığı konusunda olduğu gibi. Evet, Winter göz ucuyla sadece birkaç metre ötelerinde dolaşıp duran servis görevlisini fark etti. Kendini buz gibi hissederek hemen zihniyle ona uzandı. Ama sadece diğer tüm çalışanlarda hissettiği o yoğun cana yakınlığı algıladı. Ona bakarken gözü adamın başının üzerindeki saate ilişti. Dersin başlamasına 3 dakika vardı. Adamın orada bulunmasının tek nedeni kahvaltılarını bitirmelerini beklemekti. Elia sonunda onu da paranoyak yapmıştı. Tabağını itip kalktı. Hadi gel, geç kalacağız. Sonra beklemeden döndü ve haklı olduğunu bildiği halde Elia'nın dedikleri üzerinde düşünmemeye çalışarak hızla kapıya doğru yürüdü. Samantha Zinser video kaydını geri sarıp Elia'la Winter'ın konuşmalarını bir kez daha dinledi. Bu noktaya gelmeleri çok da uzun sürmedi. Arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. Elia gerçekten de yetenekliydi. O konuda diyecek bir şey yoktu. Öylesine yetenekliydi ki Oppenheimer Enstitüsü'nün gerisindeki yalanı tüm çıplaklığıyla görmüştü. İşin garip yanı, onun 2 haftada vardığı noktaya gelmek Darya'nın 1 yıldan fazla zamanını almıştı. Aslında bunu önceden kestirmek gerekirdi. Çünkü Elia bilim kurgu hastasıydı. Büyük olasılıkla her köşenin arkasında bir komplo görüyordu. O seferkinin gerçek olması onun için büyük şanssızlıktı. Zinser'ın bu durumda tek seçeneği vardı, Jill. Jill'i eline geçirmek için Darya'nı kullanmıştı. Sonra Lazlo'yu kontrol altında tutmak için Jill'i. Şimdi de onu Elia'yla Winter'ı elde etmek için kullanacaktı. Kızı elinden geldiğince saf tutmak istemişti ama bu artık olanaksız görünüyordu. Önemli değildi. Jill zaten hiçbir zaman istedikleri hale dönüşmeyecekti. Fazlasıyla zarar görmüştü. Zinser ilk başlarda Peder Sullivan'ın kıza göstermiş olduğu kötü muamelenin işine yarayacağını düşünmüştü. Çektiği o kadar acıdan sonra Jill'i değiştirmek daha kolay olabilirdi. Ama bu kuram tutmamıştı. İncil'in Tanrı'nın yasası olduğu bir kez ve o şekilde öğretildikten sonra Jill'e gerçek dünyanın ahlaki belirsizliklerini kabul ettirmek neredeyse olanaksız hale gelmişti. Kızın organizasyona en büyük yararı kısa dönemde, yani yeni gelenlerin davayı benimsemesini garanti etmekte olacaktı. Hiçbir şey davadan önemli değildi. Ve eğer yönetim kurulunun planı çalışırsa, hiçbir şey davaya o 2 çocuktan ve onların ardından gelecek olanlardan daha yararlı olamazdı. Yeteri kadar olumlu duygusal destek verilirse, organizasyonun görüşleri çocukların zihinlerine yerleşirdi. Öte yandan Jill bunu yapmak için çocukları bükerse, olanlardan şüphelenebilirdi. Yine de denemeye değerdi. Zinser'ın yanılma olasılığı da vardı elbette. Yani Jill'e o işi yaptırmak kızı organizasyona yaklaştırabilirdi de. Ancak bu fazla iyimser bir yaklaşımdı ve Zinser de bunun farkındaydı. Girişimi büyük olasılıkla geri sayımı başlatacaktı. Ve alarm zili çalmaya başladığında Jill'in ölüm saati de ciddi bir zarar vermeden önce gelmiş olacaktı. Yani Zinser'ın artık diğer çocuklarla kişisel ilişkilere girmeye başlaması gerekiyordu. Bunu Elia'la nasıl yapacağından henüz emin değildi. Ama Winter konusunda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. 33. Lazlo eşyalarına bakmak için Darya'nın evine gitti. Ama alabileceği hiçbir şey yoktu. Sahip oldukları gerçekten güzel şeylerdi. Ama hiçbiri kişisel eşya sayılmazdı. Sadece pahalı oyuncaklardı onlar. Darya'nın kişiliğine yönelik hiçbir şeyi söylemiyorlardı. Sonraki birkaç günü uyur gezer gibi geçirdi. Darya'n ve organizasyon dışında bir şey düşünemiyordu. Geri dönmek istiyordu. Ama yapamazdı. Onlara katılmayı, yalnızlığını onlarla paylaşmayı hak etmiyordu. Ve artık Darya'nda olmadığına göre geriye sadece yalnızlık kalıyordu. Tek tesellisi Elia'la Winter'ı yalnızlıkla geçecek bir yaşamdan kurtarmış olduğunu bilmesiydi. Nasıl olduklarını sormak için onları aramayı düşündü ama kendini tuttu. Darya'nla ilgili sorular soracaklardı ve bu da üzerinde konuşmaya hazır olduğu bir konu değildi. Bir hafta sonra Zinser aradı. Lazlo, telesekreterde onun sesini duyduğu anda kalbinin göğsünden fırlayacağını sandı. ''Ben Samantha. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Son günlerin senin için ne kadar zor geçmiş olacağına tahmin bile edemiyorum. Sadece nasıl olduğunu sormak istedim. Konuşmak istersen lütfen.'' Lazlo ahizeyi kapıp ''Buradayım.'' dedi. Lazlo, Samantha derin bir soluk aldı. ''Sesini duymak güzel. Kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Daha iyi günlerim olmuştu. Seni düşündüğümü bilmeni istedim. Ben de seni ve organizasyonu oldukça düşündüm. Duraksadı. Ve çocukları. Nasıllar? Harika dedi Samantha heyecanla. Lazo onun gülümsediğini neredeyse görebiliyordu. Oregon'dan yeni döndüm. Oradaki yaşama gerçekten alışmışlar. Ya yetenekleri, onlar? Olağanüstüler Lazo. Onlarla gurur duyardın. Duyuyorum zaten. Samantha devam etmeden önce bir süre sessiz kaldı. Israrcı olmak istemiyorum ama buraya dönmek üzerine hiç düşündün mü? Daha büyük bir amacın olursa belki... Anlamsızlaşan yaşamının kabuğundan sıyrılıp çıkmak fikri Lazo'ya cazip geliyordu. Onu engelleyen tek şey bunaltıcı bir suçluluk duygusuydu. Darian yolu gösterdikten sonra ve nihayet yerini bulmuş olmak ama bunu onunla paylaşamamak. ''Bunu biraz düşünebilir miyim?'' diye sordu sonunda. ''Elbette, teşekkür ederim.'' ''Ve Lazo, Samantha duraksadı. ''Yalnız değilsin, onu ben de özlüyorum.'' Gözleri yaşlarla dolan Lazo telefonu yavaşça kapattı. Zinser, şahane bir müzik sesi gelen odanın kapısına hafifçe vurdu. Saniyeler sonra Winter kapıda göründü. Yüzü kızarmıştı. ''Ah merhaba Bayan Zinser.'' ''İyi akşamlar, girebilir miyim?'' ''Elbette.'' Odaya giren Zinser kapıyı ardından kapattı. Winter yatağın kenarına lotus pozisyonunda bağdaş kurarak otururken oda bir sandalyeye yerleşti. Bakışlarıyla odayı taradı. Genelde Winter'ın buraya taşındığı zamanki halini andırıyordu. Kızın kişiliğiyle ilgili tek ipucu masanın üstündeki kemanı ve odadaki küçük müzik sisteminin etrafına yığılmış kasetler ve plaklardı. ''Sana bir hediye getirdim.'' dedi. Yanında getirdiği büyükçe paketi uzatarak. Ona kuşku dolu bir bakış gönderen Winter, yassı ve uzun nesneyi alıp kucağına koydu. Sonra renkli kağıdı zedelememeye özen göstererek yapışkan bantları çıkardı. Ortaya kalın kartondan yapılma bir kutu çıkmıştı. Kapağını dikkatle kaldırdı. İçindekini görünce nefesi kesilir gibi oldu. Soğukkanlılığını kaybederek kapağı bir yana fırlattı ve uzun bir çantayı andıran siyah ve parlak başka bir kutu çıkarttı. Her iki elinde kullanarak gümüş mandalları gevşetti, kapağı açtı. Winter, kutunun içindekine bakarken Zinser'ın benliğini o denli güçlü bir empatik neşe dalgası kapladı ki içinden ağlamak geldi. ''Beğendin mi?'' diye sordu. Bir yandan da farkında olmadan göz pınarlarını kuruluyordu. Winter kemanı yavaşça kutusundan çıkartırken ''Şaka mı yapıyorsunuz?'' dedi. ''Hayatımda gördüğüm en güzel şey bu.'' Parmaklarını kemanın tellerinde ve pürüzsüz ahşap boynunda dolaştırdı. Enstrümanı çenesinin altına koymak üzereyken duraksadı. ''Çalabilir miyim?'' ''Elbette.'' Winter kemanı çenesinin altına yerleştirdi. Çabucak akort ettikten sonra arşeyi aldı ve çalmaya başladı. Zinser hiçbir şey düşünmeden gözlerini yumdu ve müziğin kendisini sarmalamasına izin verdi. Kız bir dakikadan az çaldığı halde bitirdiğinde nefessiz kalmıştı. Çalışın tek kelimeyle dahi yani. Winter biraz utanarak gözlerini yere dikti. ''Deha konusunda çok emin değilim.'' dedi. ''Hayır, gerçekten bir dahisin. Onun için sana bu kemanı aldım.'' Zinser asıl konuya girmeden önce duraksadı. ''Hiç Arthur Schopenhauer'dan bahsedildiğini duydun mu?'' Winter başını olumsuz anlamda salladı. ''19. yüzyılda yaşamış bir Alman filozofudur. İrade ve simgeleme olarak Dünya adında çok ilginç bir yazı yazdı. Schopenhauer, gerçekliğin iki biçimde var olduğunu düşünüyordu. İçsel arzularımızı yansıtan irade ve zihnimizin dışındaki fikir ve imgelerden oluşan imgelem.'' Winter başını salladı. Zinser, kızın konuşmanın nereye gittiğini tam olarak kavrayamadığını ama merakının uyandığını fark edebiliyordu. ''Schopenhauer pek mutlu bir kişi değildi.'' diye devam etti. ''Yaşamı acılarla dolu bir süreç olarak görüyor ve kurtuluşun sadece iradenin egemenliğinden kaçarak elde edilebileceğini düşünüyordu. Budizm gibi.'' dedi Winter heyecanlı. ''Acı çekmek yalnızca arzuların bertaraf edilmesiyle sona erdirilebilir.'' ''Aynen.'' Zinser etkilenmişti. Schopenhauer tüm sıkıntı ve üzüntülerin kaynağında iradenin arzuları olduğuna inanır. Çünkü tatmin edilmemiş bir arzu bizi özlemle dolu olarak bırakır. tatmin edilen bir arzunun yerini bir yenisi alıncaya kadar da can sıkıntısı yaşarız. İradenin egemenliğinden kurtulmanın tek yolunun estetik beğeniye layık bir nesnenin üzerinde derinlemesine yoğunlaşmak olduğunu düşünüyordu. Schopenhauer, o tür nesnelerin kendi benliğimizi içlerinde kaybedeceğimiz, kişiliğimizi unutacağımız ve nesnenin aynası haline dönüşeceğimiz özel bir algısal bilinç halini tetiklediğini söylüyordu. Bir ayna mı? Evet. Güneşli bir sonbahar günü çok güzel bir ağaca baktığını düşün. O tek ağacın estetik algısı aracılığıyla tüm ağaçların parıltılı akritiplerini algılayabilirsin. Estetik algı bizleri saf ve iradeden arınmış bilgiyi deneyimlemeye götürür. Anlıyor musun? Sanırım mükemmel algı aracılığıyla mükemmel kavrama gerçekleşir. Doğru. Ne yazık ki çok az sayıda insan böyle bir estetik algılama halinde birkaç saniyeden fazla kalabilme yetisine sahiptir. Dolayısıyla da estetik algının getireceği aşkın dinginliğe erişemezler. Budist meditasyon gibi. Zinsser başını salladı. Bugün artık sadece Schopenhauer dehası olarak bilinen artistik dehalar öyle estetik nesneler yaratıp içlerindeki platonik ideaları anlatan sanat eserlerine dönüştürebilir. Platonik idealarla neyi kastettiğimi biliyor musun? Platonik dediğiniz, hani şu karşı cinsten biriyle sadece arkadaş olduğunuz zamanki gibi değil mi? Zinsser gülümsedi. Evet, ama buradaki anlamı o değil. Benim kastettiğim Yunan filozof Plato. Plato, dünyanın fiziki nesnelerden değil de, geniş anlamda soyut olarak var olan kavramları oluşturan evrensellerden meydana geldiğine inanıyordu. Winter, aklı karışmış bir şekilde alnını kırıştırdı. Yeşil rengi düşün. Yeşil, var olan herhangi bir nesneden bağımsız olarak vardır. Eğer yarın tüm dünya ve onunla birlikte yeşil olan her şey yok olsa, yeşil rengin varlığı devam edecektir. Çünkü yeşil bir ideadır. Sanırım anladım, dedi Winter. O zaman bir diğer evrensel mesele büyüklük olabilir. Ya da bir duygu. Kesinlikle. Platonik idea derken bu evrenselleri kastediyorum işte. Schopenhauer, sanatın tek amacının platonik ideaları iletmek olduğuna inanıyordu. Winter kemanına baktı. Schopenhauer'un hepsinden çok saygı duyduğu sanat hangisiydi, bilir misin? Winter başını iki yana salladı. Müzik. Neden? Schopenhauer sanatları özne-nesne sürekliliği ekseninde iki grup olarak sınıflandırmıştı. Sürek ne? Teoriyi anlatacak en uygun sözcükleri bulmaya çalışan Zinsser duraksadı. Pekala. Dünyayı özneler, yani insanlar tarafından algılanan nesnelerden, yani şeylerden oluşmuş olarak düşün. Şimdi de bir taraftaki öznelerle diğer taraftaki nesneler arasında uzayan bir çizgi düşün. İşte bu özne-nesne sürekliliğidir. Anladım. Şimdi Schopenhauer birinci gruba giren sanat türlerinin mimari, heykel, resim ve şiir. Nesne kutbuna daha yakın olduklarını söyler. Çünkü bunların hepsi kendi özgün ifade ortamlarıyla sınırlıdır. Winter başıyla onayladı. Şiirin dille sınırlı olması gibi. Yani bir şair en yeşil yeşili betimlemek isterse bunu yapacak sözcükleri bulamayabilir. Doğru. Tüm bu sanat türleri kendilerinden farklı olan nesneleri betimlemeye çalışır. Bir ağaç resmi aynen bir ağaca benzeyebilir ama bir ağaç değildir. Bir bina ne kadar güzel ya da bir heykel ne kadar kusursuz olursa olsun bu sanat türleri asla algılananı mükemmel olarak taklit edemez. Winter, ama müzik edebilir, dedi. Evet, diye yanıtladı Zinsser gülümseyerek. Müzik daha çok özne kutbuna yakındır. Kendi ortamıyla sınırlı değildir. Çünkü tümüyle soyuttur. Schopenhauer, müziğin yapısının doğal dünyayı kopyaladığına inanır. Bas sesler cansız maddeleri, armoniler hayvanlar dünyasını, melodilerse insan düşüncesini betimler. Müzik, özde evrensel iradenin kopyasıdır. Müziğin öteki sanat türlerinden farkı kendi kendini içermesidir. Başka şeylerin aksine soyut duyguları barındırır. Böylece dinleyicinin yaşamının duygusal özünü acı çekmeden algılamasına izin vererek zihni estetik bilince uyandırır. Zinsser durdu ve elini Winter'ınkinin üstüne koydu. Senin bir Schopenhauer dehası olduğuna inanıyorum, Winter. Müziğin soluk kesici ve yeteneklerinle birleşince... Sesi giderek alçaldı. ama bakışları hala kızınkine kenetliydi. Winter gözlerini kaçırmadı. İki kadın bir süre birbirinin gözlerinin içine bakarak hareketsiz durdu. ''Geç oluyor,'' dedi Zinser sonunda. ''Kemanın hoşuna gideceğini umarım ve onu iyi kullan.'' ''Öyle yapacağım,'' dedi Winter enstrümanı göğsüne bastırarak. ''İyi geceler.'' ''İyi geceler Bayan Zinser.'' Zinser kapıyı ardından yavaşça kapadı ve bekledi. Birkaç saniye sonra Winter'ın yürek titreten müziği koridoru doldurdu. Zinser duvara yaslandı ve müziğin tüm benliğini sarmasına izin verdi. Konuşmaları beklediği gibi gitmişti. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkındaydı. Bir yandan çocukların iradesini organizasyonun istediği doğrultuda şekillendirmeye çalışırken, diğer yandan da onları yeteneklerini kullanmaları için yüreklendiriyordu. Ama başka seçeneği yoktu. Yeteneklerini mükemmelleştirmedikçe zihinlerini kontrol altına almak anlamsızdı. O nedenle de bıçak sırtında yürümeye devam edecekti. Tek umudu ölüme düşmeden karşı tarafa geçebilmekti. 3 haftayı geçti. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Hayır, eğer şimdiye kadar kendi başına gelmediyse bundan sonra artık gelmez. Kızı kullan. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? Lazlo duyduğu sesle o kadar şaşırdı ki, neredeyse oturduğu bar sandalyesinden düşecekti. Samantha, dedi dönerek, beni nasıl buldun? Sadece bir tahmin. Zinser mahcup bir ifadeyle bakışlarını kaçırdı. Darian senin buraya sık geldiğini söylemişti. Lazlo, hı, dedi ve viskisini bitirdi. Buz küpleri bardağın dibinde kayan, kar renkli minik oval şekillere dönüşmüştü. Başıyla barmeni işaret etti. Bardağı hemen tekrar dolduruldu. İzleme ekibinin verdiği bilgiye göre, Lazlo eve döndüğünden beri her gece o barda oturup sessizce sarhoş oluyordu. Zinser da zaten o gece 1 saat boyunca onun içmesini izlemişti. Uysallaşması için yeterince uzun, düzgün düşünemeyecek duruma gelmesi için kısa bir süreydi bu. Bir bardak kırmızı şarap isteyen Zinser sessizce içkisini yudumlamaya koyuldu. Omzunun üzerinden arkalarında oturan 3 kişiye bakmamak için kendini zorluyordu. O amaç için jili kullanma fikri hoşuna gitmemişti. Ama kurul haklıydı. Lazlo'nun bir dürtüye ihtiyacı vardı. Saatine göz attı. Rakamlar belli belirsiz yanıp sönüyordu. Bu da vericinin çalıştığını gösteriyordu. Senaryoya sadık kalırsa her şey yolunda gidecekti. Nasılsın diye sordu sonunda. Lazlo yanıt vermeden önce viskisinden bir yudum daha aldı. Bakışlarını yere dikmişti. Her gün kendimi biraz daha iyi hissedeceğimi umarak kalkıyorum. Bazen öyle de oluyor. Sonra gece çöküyor ve o hala yok. Ben de buraya geliyorum. Zinser başını salladı. Üzüntüsü sahte değildi. Lazlo için gerçekten üzülüyordu. Ama dava fedakarlık gerektiriyordu. Darian kararını vermiş, böylece hepsini o acımasız oyunun içine hapsetmişti. Sonunda yaşamına devam etmek zorunda kalacaksın dedi. Biliyorum. Ne yapacaksın? Lazlo başını 2 yana salladı. Emin değilim. Zinser bunun gerçek mi olduğunu, yoksa Jill'in adamın kafasını kuşkuyla doldurmuş olmasından mı kaynaklandığını bilmiyordu. Kendine güveni artarak devam etti. Darian ne yapmanı isterdi? Lazlo omuz silkti. En azından sana ne istemeyeceğini söyleyeyim. Burada böylece oturup üzüntünü bir şişe devars içinde boğmaya çalışmanı. Bu, Jill'e adamın kafasını bir suçluluk ve kesinlik karışımıyla doldurması için gönderilmiş bir işaretti. Zinser bir an duraksayıp devam etti. Darian senin hayatını bir amaç uğruna kullanmanı isterdi. Belki... Belki ne? Dedi Lazlo sesini yükselterek. Organizasyona katılmamı mı isterdi sence? Zinser, ondaki bu ani mizaç değişimine nasıl bir anlam vermesi gerektiğinden emin değildi. Ama senaryoya bağlı kalmayı sürdürerek devam etti. Evet, Darian da kendi hayatını o yönde değerlendirmeyi seçmişti çünkü. Şu anda burada değil. Ama bu senin bir farklılık yaratamayacağın anlamına gelmez. Eliyah da Winter gibi çocukların kendilerine yuva bulmasına yardımcı olabilirsin. Zinser soluğunu tuttu. Jill'e monoloğunu bitirdiğinde bir onur ve kesinlik hissi göndermesini tembihlemişti. Lazlo sanki tüm sorularının yanıtlarını içeriyormuş gibi bardağına bakıyordu. Ardından neredeyse bir dakika sonra yarı boş bardağı yavaşça önünden itti. Burnundan derin bir soluk aldı ve yerinde doğruldu. "Haklısın," dedi. Sesi artık aksi değil, sakin çıkıyordu. Kararlı, güvenli, kendinden emin. "Burada ve bu halde hiçbir işe yaramıyorum. Dediğini yapacağım, sana yardım edeceğim." Zinsser gülümsedi. Elini kucağında duran çantasına götürdü ve içinde gizlenmiş aletin düğmesini çevirdi. Kendisi farkı göremiyordu ama eğer aygıt düzgün çalışıyorsa gurur ve neşe karışımı bir duygu yayıyor olmalıydı. "Doğru kararı verdin. Pişman olmayacaksın. Ve şimdi de en önemli nokta, Jill'in verdiği kararı pekiştirmek için Lazlo'yu bir neşe ve kesinlik duyguları karışımına boğması. Bu, Darya'nın uyguladığı ve denemelerin ilk aylarında Zinsser'la paylaşmış olduğu numaralardan biriydi. "Laboratuvara bu geceden gelmeye ne dersin?" diye üsteledi. Lazlo'yu dönülmez yola sokmayı amaçlıyordu. "Birileri yarın eşyalarını alabilir." "İyi bir plan gibi geliyor kulağa," dedi Lazlo. Yüzünde hoş bir gülümseme belirmişti ve bu o akşam ilkti. Samantha barın üstüne 2.20'lik bıraktıktan sonra onun kalkıp dışarıya çıkmasına yardım etti. Kendilerini bekleyen arabaya binerken bir suçluluk hissi duymaktan kendini alamadı. Lazlo'nun hayatının kalan bölümünü çalmıştı. Bu duyguyu bekliyor olmasına rağmen öylesine hafif olması kendini bile şaşırtmıştı. O işlere iyiden iyiye alışıyordu anlaşılan. "Aramaya ne zaman başlayacak?" "3 gün sonra." "Kız da onunla birlikte olacak mı?" "Sadece uzun yolculuklarda. Birkaç saatten fazla yalnız bırakırsa adam çok fazla soru sormaya başlıyor." "Kaç potansiyel belirlediniz?" 300'den fazla ama %3'ünden azının empatik olmasını bekliyoruz." "O zaman yakında ikisini yerine birilerini bulabileceksiniz demektir." "Jill'i elimden geldiğince uzun süre faal tutmak isterim." "Kız hakkındaki psikiyatrik rapor çok kesin. Yetenekleri olmadan bile tehlikeli biri. Ve Lazlo'yu da sonsuza dek tasmanın ucunda tutamazsın. Elimizde 5 inanan olduğunda hem Lazlo'nun hem de kızın icabına bakılmasını istiyorum." "Anlaşıldı."